Ayrım 34, sayfa 340. İran'ın hayal kırıklığı yaşadığını görünce, İram'ı, sana nasıl teşekkür ederim bilemezsin. Görüşme hakkını bana verdin ama ben Daimon'u bile sormayı akıl edemedim. Ne olur affet kardeşim dedi. İra onun sırtını sıvazlayarak, zarar yok Filipya, dediğin doğru. Birine ne yapıyorlarsa ötekine de aynısını yapıyorlardır. Allah'tan ümit kesmeyelim ve ikisi için de dua edelim dedi. Dönüşte tramvayda tek kişilik boş yere Filipya'yı oturttular. İra ayakta döndü. Ama yolculuk boyu müdürü tekrar ziyaret etmenin bir işe yarayıp yaramayacağını düşünüp durdu. Sonra adamın "Biz de emir kuluyuz" deyişi aklına geldi. Ne yaparsa yapsın Niko'yu bu kötü kaderden kurtarmaya gücünün yetmeyeceğini anladı. Tramvaydan iner inmez hırsla başındaki şapkayı çıkartıp cebine sokuşturdu. Çantasından örtüsünü çıkartıp başını örttü. Filipya ise eve girinceye kadar şapkasına dokunmadı. Filipya eve girer girmez Daimon'u sormamanın getirdiği suçluluk duygusuyla ''İçimdeki ses ne diyor biliyor musun? İkisi de kurtulacak ve Daimon'la evleneceksiniz. Bak gör, bu olacak. O günleri mutlaka göreceğiz.'' dedi. İra onun aslında kendisine moral vermek için konuştuğunu hissetti ve sadece gülümsedi. O gün ve o gece amiri ziyaret etmenin Niko'nun hayatını değiştirip değiştiremeyeceğini düşünmeye devam etti. Ertesi gün iki kadın sabahın köründe yüzlerini iyice örterek yola çıkıp hapishane kapısının yakınlarında bir yere pusu kurarak bekledi. En azından Niko ile Daimon götürülürken el sallayıp vedalaşmak istiyorlardı. Ancak yarım saat içinde hapishanenin önü ana baba gününe döndü. Selanikli sosyalistler, tutukluların birkaç gün içinde gönderileceklerini bildikleri için sürgün edilecek mahkumların ailelerini seferber ederek hapishane önünde toplamışlardı. Beş araba arka arkaya çıktığında herkes kendi yakınını görmek ve kendisini ona göstermek için yarışıyordu. Bir süre ne yapacağını bilmeyen İra ile Filipya kısa sürede toparlanarak kalabalığın arasına karıştı. Önlerinden geçip giden beş arabada da Niko olabilir diye bütün arabalara el salladılar. İra sanki ikinci arabadaki küçük pencereden Daimon'u görür gibi olunca kalbinin derinlerinden bir sızı yükseldi. Genç bir kızı iterek öne geçmeye çalıştı. Bir yandan da el sallamaya devam ediyordu. Sanki bir an Niko'yu unutmuş ve sadece Daimon'un onu görmesi için çırpınmaya başlamıştı. Mahkumları taşıyan arabalar kalabalığı yararcasına geçtikten sonra hızlanarak gözden kayboldu. Mahkum yakınları "Kahrolsun Venizelos" diye bir süre slogan attıktan sonra dağıldılar. Eve dönerken İra Filipya'ya "Allah kahretsin bizi emin. Niye birkaçıyla tanışıp evlerini öğrenmedik ki? Hay Allah" diye söylendi. Filipya ise "Bizi gördü İra. Bence Niko bizi gördü" deyip duruyordu. İra bir süre Filipya'ya baktı. Onun çocuk gibi bir anlık mutlulukla avunmaya çalışması karşısında duygulandı. Gidip onu şefkatle kucaklamak istedi. Sonra cayıp "Biliyorum Filipya'ya, bence de bizi gördü" dedi ve onu onayladı. Adalet. Agnes'in aklından kocasıyla Niko ve Daimon'un tutuklanmasını ilişkilendirmek asla geçmedi. Filipya ile İra, Ledo'nun düğünlerinde Agnes'i Niko'nun salona getirmesine izin vermediğini ondan saklamıştı. Düğün günü gelip çattığındaysa Niko'nun biraz gecikeceğini, sonra da yetişmediğini söyleyerek onu atlatmışlardı. Agnes ancak düğünden birkaç gün sonra Niko'yu hiç göremeyince merak edip sormuş, onun tutuklandığını öğrenmişti. Öğrenir öğrenmez de her sorun karşısında yaptığı gibi önce hüngür hüngür ağlamış, sonra da çarçabucak kabullenmişti. Agnes bir hafta sonra evde canı sıkılınca kocasına yardım etmek için dükkana gitti. O gün Ledon sağa sola mal almak için koşuştururken Agnes de çırakla birlikte gelen müşterilere yetişmeye çalıştı. Kendisini tam da hayal ettiği mutluluğun içinde hissediyor ve bunun ömür boyu süreceğine dair en ufak bir şüphe duymuyordu. Ledon'un haşin sevişmesine hala alışamamış olsa da sevgisini hissediyor ve öpüşleriyle, okşayışlarıyla mutlu olmaya çalışıyordu. Ama iş cinsel birleşmeye geldiğinde Ledon adeta bir canavara dönüşüyor ve sanki kollarındaki karısı değilmiş, hatta bir canlı değilmiş gibi vahşice salgınlaşıyor ve Agnes'in canını acıtıyordu. O an ne Agnes'in yalvarışlarına ne de acısına aldırış ediyordu. Sevişmenin başka türlü olabileceğini bilmeyen Agnes, bunun her kadınla erkek arasında aynı şekilde yaşandığını, evliliğin bir parçası olduğunu düşünerek kendini teselli ediyordu. O günlerde henüz bunları konuşacak, dertleşecek evli arkadaşı da yoktu. Tek samimi olduğu evli kadın Filipya'ydı. Ama o da kocasının ablası olduğundan bu tür şeyleri konuşacağı en son kişi oydu Agnes için. Ertesi gün evde yapılacak işi olmadığını söyleyen Agnes, kocasıyla birlikte işe gitmek istedi. Ledon, onun işleri kolaylaştırmasından mutlu olduğu için karşı koymayınca birlikte çıktılar. Ne var ki hafif bir sisin Selanik'i sarmaya başladığı sabahın bu erken saatinde karı koca dükkana girmek için daha kapıdan adımını atmadan arka arkaya silahlar patladı. Sırtından vurulan Ledon kanlar içinde yere serildi. Agnes adeta yaralı bir hayvan gibi çığlıklarıyla yeri göğü inletti. Çetecilerin yarattığı çatışmalara alışkın olduklarından silah seslerini duyar duymaz kendilerini evlerine atan mühallili Agnes'in çığlıklarına dayanamayıp koştuklarında onu kocasının başına diz çökmüş feryat figan ederken buldu. Birileri hemen Ira'ya haber uçurdu. Ira haberi aldığında hamur açıyordu. Filipia'ya haber dahi vermeden dükkana koştu. Oraya vardığında gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Kalbinde yeni bir acıya yer olmadığını hissetti o an. Bütün duyguları kurumuştu adeta. Sadece Agnes'in beynine çekiç gibi inen çığlıklarını duyuyor ve Ledo'nun bedeninden akan kanı görebiliyordu. Onun şoka girdiğini fark eden komşulardan biri biraz su getirdi. Bir başkası da küçük bir kolonya şişesi getirip kollarını kolonya ile ovdular. Ira bir süre oturduğu yerde öylece kaldı. Sonra kalkıp yavaşça kardeşinin yanına gitti. Onu iki elinden tutup kaldırmaya çalıştı. Ablasını karşısında gören Agnes'in sesi giderek yükseldi. Ira ona sarılmaya çalıştıkça o ablasını itip kocasına yapışıyordu. Bu arada Ledo'nun başına çömelmiş yaşlı bir kadınla genç bir kız onun kanını durdurmaya çalışıyordu. Onların çabasını gören Ira bir anda kendini toparladı. Hemen harekete geçti. Yanındakilere Agnes'i göstererek bunu götürün buradan dedi. Onun sözü üzerine 4-5 kişi Agnes'i adeta sürükleyerek uzaklaştırdı. Ira yanındakilerle birlikte Ledo'nu dükkana taşıdı. Ledo'nun hala nefes aldığını duyuyordu. Eline geçirdiği bir bezle Ledo'nun kanını durdurmak için harekete geçti. Bir yandan da çevresindekilere çabuk bir hekim çağırın ne olur hadi diye yalvardı. Bir iki kişi topluluktan ayrılıp hekim bulmak için koşuşturmaya başladı. Bu arada Ledo'nun arkadaşları bir anda dükkana doluştu. Duruma müdahale ederek Ira'ya bir kenarda oturmasını söyleseler de Ira Ledo'nun elini bırakmadı. Ledon bir ara gözünü açtı, ona baktı. Ira dedi ve yine gözlerini kapadı. Ira onun öldüğünü anladı. Gitti diye fısıldadı. Sanki bir başka dünyadan gelmiş gibi çevresindekilere boş gözlerle baktı. Sonra hiçbir şey demeden dükkanın arkasındaki küçük bahçeye geçti. Ledo'nun başında toplananlar bahçeden gelen ve bir hayvanınkini andıran çığlıkları ve ağlamaları duysalar da bunun ona iyi geleceğini düşünüp dokunmadılar. Gözyaşları bir parça dinince Ira bahçeden çıkıp oraya yanlışlıkla yolu düşmüş bir yabancı gibi topluluğu yararak Agnes'i bulmaya çalıştı. Kapının önündekilerden Agnes'in götürüldüğü evi öğrendi. İçeri girdiğinde kadınların yerde baygın yatan Agnes'i ayıltmaya çalıştığını gördü. Onları yararak kardeşinin başına diz çöktü. Agnes, bebeğim Agnes'im, hadi kalk, kalk bebeğim evimize gidelim dedi. Agnes kendine gelince Ira'nın aklına Filipia geldi. Kardeşini alıp komşuların yardımıyla onu kendi evine gönderdikten sonra Filipia'nın yanına koştu. Filipia yine bitkince yatakta uzanıyordu. Niko'nun gidişinden sonra bir türlü toparlanamamıştı. Ancak Ira'nın pastane için acil ihtiyaçları olduğunda kalkıp onları hazırlıyor, sonra tekrar yatağa giriyordu. Ira ona olanları nasıl anlatacağına hala karar verememesine rağmen odasına daldı. Onun geldiğini gören Filipia doğrulur gibi oldu. Ira bir an Filipia'nın acı pınarının da kendisi gibi kurumuş olmasını umut etti. Her defasında yaşanacak en son acıyı yaşadıklarını düşünmelerine rağmen bitmeyen bir felaketler silsilesi karşısında Ira'nın dili de bağlanmıştı adeta. Filipia onun ifadesinden yine kötü bir haberle geldiğini anladı. Soran gözlerle Ira'ya bakmaya devam etti. Ira, Ledon. Ledon vuruldu Filipia, dedi. Sıradan bir şeyi söylüyormuş gibi. Filipia bir süre daha Ira'ya baktı. Sonra yataktan kalkıp saçını toplayıp elbisesini üstüne hızla geçirdikten sonra ''Nerede şimdi?'' diye sordu. Ira Filipia'nın tüm gücünü kullandığını anladı. ''Dükkanda'' diye fısıldadı. Filipia kafasındaki son soruyu da sorup Ira'yı iyice zorda bırakmak istemedi. Merakını bir hançer gibi yüreğine saplayarak kendini tuttu ve koşar adımlarla dükkana gitti. Dükkanın önündeki insanları ve içerideki kalabalığı görünce kardeşinin öldüğünü anladı. Onun geldiğini gören insanlar sessizce kenara çekildi. Ledon, selirin üzerinde kanlar içinde yatıyordu. Filipia, ayaklarının dibine oturup kardeşine baktı. Önce ayak parmaklarına dokundu. Henüz sıcak olan ayaklarını okşadı, sonra birdenbire onu sıkı sıkı kucaklayarak yanına yattı. Sanki kardeşini kucaklar kucaklamaz o da ölmüştü. Arkadaşlarından birkaçı onu kardeşiyle yalnız bırakmak için içerideki kalabalığı dolaştı. Az sonra Ira geldi. Filipya'yı Ledon'un üstünden kaldırdı. Filipya adeta şuurunu kaybetmişti. Kim çekerse oraya gidecek haldeydi. Ira onu da Agnes'in evine götürdü. Sonra geri dönüp Ledon'un cenaze işlemlerini başlattı. Ledon'un cenazesi hiç beklemedikleri kadar kalabalık oldu. Sanki Selanik'in yarısı sokaklara dökülmüştü. Kralcılar, milliyetçiler, hatta kısmen cumhuriyetçiler adeta bir kahramanın törenine gelmiş gibi sahip çıkıyorlardı ona. Herkes olayı kendi tarafına çekerek yorum yapıyordu. Bazıları onu henüz yola çıkmayan Türk gençlerin kurduğu gizli çete tarafından öldürüldüğünü, kimileri de sosyalistlerin işi olduğunu söylüyordu. İra, onun Niko ile Daimon'u ihbar etmiş olma olasılığını henüz hiç kimseyle paylaşmamıştı. Ama insanlar onların ihbar edilmesinden ve sürgün edilmesinden Ledon'u sorumlu tutuyordu. Saldırıyı da Niko'nun arkadaşlarının intikamına yormaktan geri kalmıyorlardı. Cenaze yürüyüşünde Ledon'un arkadaşları Agnes'i en önde yürüttü. Agnes büyük bir ordunun mağrur komutanı gibi kocasının tabutunun arkasından yürürken korteje katılan her insanla birlikte Ledon'a olan sevgisinin arttığını hissediyordu. Ira ise Filipya'nın koluna girmiş arkalarda yürüyordu. Ledon, arkadaşlarının intikam hıncıyla dolu konuşmaları eşliğinde gömüldükten sonra kalabalığın içinden bilinçsizce sıyrılan üç kadın bir araya geldi. Ira, hadi Agnes, eve gidelim dedi. Agnes, hangi eve Ira? Evimi başıma yıktılar benim diye cevap verdi hıçkırıklar içinde. Ira, senin yerin benim yanım kardeşim. Ben yanında oldukça sakın korkma. Hadi canım, hadi bebeğim. Bak Filipya'ya da bizim güç vermemiz lazım diyerek Agnes'in koluna girdi. Filipya da yanlarına geldiğinde üç kadın cenazenin dağılmasını beklemeden evlerinin yolunu tuttular. Eve girer girmez Agnes ile Filipya'nın birbirlerine güç vermek için ellerinden geldiğince toparlanmaya çalıştıklarını fark eden Ira biraz rahatladı. İkisinin birbirlerinde kendi acısını görerek sahip oldukları şefkati birbirlerine yöneltmeleri karşısında ümitlendi. Zira onları hayata döndürmeye gücünün yetmeyeceğini görüyordu. Üstüne üstlük sık sık gelen mide bulantısı ve baş dönmesi artık günlük hayatını iyiden iyiye cehenneme dönüştürmüştü. Filipya Agnes'e sarılıp ''Sen bana Ledon'dan emanetsin Agnes, beni üzme.'' diyerek ona yemek yedirmeye çalışıyordu. Agnes ise ''Niko mutlaka dönecek ve her şey düzelecek Filipya.'' diyerek onu teselli ediyordu. Birbirlerinde kendilerini bulan iki kadının birbirine kenetlenmesi evin ağır havasını bir parça hafifletmişti. Ira yeniden işlerin başına döndü. Ledon'un dükkanını Selanikli bir yerli kiralamak isteyince üç kadın hiç zorluk çıkartmadan onunla anlaştı. Üçü de sadece pastaneyi yürütebileceklerine karar verdi. Ira, Filipya ile Agnes'e durmadan iş veriyor, onları boş bırakmamaya çalışıyordu. Agnes, her ne kadar kendisine verilen işleri yapsa da çok sessizleşmişti. Evin içinde bir robot gibi dolaşıyor, sadece ara sıra Filipya'nın ellerini tutarak onu teselli eden bir iki söz söylüyor, onun dışında sessizce bir köşede oturuyordu. Bu köşede çoğunlukla Ledon'la ilk gecelerde buluştuğu Tulumba'nın başı oluyordu. Ira, komşu kızlardan Agnes'i yalnız bırakmamalarını ve sürekli gelip gitmelerini rica etmişti. Ancak Agnes onlarla bir iki dakika oturduktan sonra kendi odasına kapanınca kızlar da ayaklarını kesmişlerdi. Ira ne yapacağını şaşırmıştı. Bu ara kendi derdine düştüğü için mahalle çalışmalarını da bırakmıştı. Arkadaşları ona destek olmaya çalışıyor, sık sık uğrayıp derdini dinliyorlardı. Bir gün Ira artık tükendiğini ve ne yapacağını bilemediğini itiraf etti. Dafe, Ira, inan ki yalnız değilsin dedi. Bu mübadele kaç ailenin canına okudu anlatamam. Selanik bizim için adeta bir felaketler vatanı oldu. Zaman yaraları sarar, zamana bırak ve işine bak. Ira arkadaşının ne kadar da haklı olduğunu düşündü. Mübadiller için koşuştururken tanık olduğu acıları, felaketleri hatırladı. İçinde bir kez daha ruhuna Niko'nun ektiği öfke kabardı. insancıkların kara bir lanetin değil, siyasi kararların kurbanı olduğunu bir kez daha hatırladı. Yapılacak tek şey hayata sarılmak ve mücadeleye devam etmekti. Ah Niko ya da Daimon yanımda olsaydı, en azından birinden biri yanımda olsaydı, asıl şimdi onlara ihtiyacım var diye düşündü. O akşam eve döndüğünde Filipya'yı yatakta, Agnes'i de yer minderinde ruhunu yitirmiş bir biçimde otururken görünce kendini bırakmamaya ve güçlü olmaya karar verdi. Önce gidip Agnes'e sarıldı. Onu öpüp kokladı, sonra da Filipya'yı uyandırmasını söyledi. Agnes gidip Filipya'yı kaldırdı. Hep birlikte yemek hazırladılar. Ira, Niko'nun yaptığı şaraplardan birini açtı, birlikte yemeğe oturdular. Başlamadan önce Ira, ''Bakın kızlar'' dedi. ''Böyle davranmaya devam ederseniz ben de biterim. Esasında bitmiş haldeyim zaten ama kendimi zorluyorum. O zaman halimiz ne olacak ha? Sanıyorsunuz ki bu ölümleri, bu felaketleri sadece bizler yaşıyoruz. Allah sadece bizi lanetledi ha? Dışarı çıkıp birkaç kapı çalsanız, Selanik'te birçok evin bizim yaşadıklarımızın aynısını, belki daha beterini yaşadığını duyarsınız. Bence toparlanma zamanı geldi. Böyle kendinizi salacağınıza, beraberce elimizden geldiği kadar şu insancıklara yardım edelim diyorum. Ha Filipya, Agnes, ne diyorsunuz? Filipya, hiç dermanım yok Behira dedi. Mesele de bu ya Filipya, eğer bir şeyler yapmaya karar verirsen o derman gelip seni bulur. Agnes ise sadece ablasının dediklerini dinledi ve tek kelime etmedi. Ira, yarın ikinizi de bizim kızlarla tanıştıracağım, haberiniz olsun dedi. Sabah olduğunda Filipya hemen kalkmış hazırlanmıştı. Ira'nın sözleri kocasını hatırlatmıştı ona ve bu da onu ayağa kaldırmaya yetmişti sanki. Ama bu kez de Agnes yatağa yapışmıştı. Ira yanına gittiğinde ''Çok başım ağrıyor, bana dokunma Ira'' dedi. Ira onu kendi haline bırakmak zorunda kaldı. Filipya'yı da yanına alarak pastanenin yolunu tuttu. Sonra Rosa ile Dafe'ye haber gönderdi. Ira onları Filipya ile tanıştırdı. Dafe hızlı davranarak Filipya'yı da yanına aldı ve tecavüz edildikten sonra öldürülen genç bir kızın ailesini teselli etmek için yola çıktı. Filipya'nın gününü nasıl geçirdiğini merak eden Ira eve biraz erken döndü. Döndüğünde Agnes hala yataktaydı. Filipya ise henüz gelmemişti. Ira zorlayarak Agnes'i kaldırdı. Az sonra Filipya geldi. Heyecanla gittiği evi, olup bitenleri anlattı. Bulgar askerlerinin Yunan milliyetçi çeteleriyle bir olup ortalığı cehenneme çevirdiklerini, aşağı mahalledeki camiyi yakıp yıktığını, bu arbede sırasında oradan geçen zavallı kızı da kaçırıp tecavüz ettiklerinden söz etti. Aileyi nasıl teselli etmeye çalıştıklarını, kızlarını gömdükten sonra yola çıkmaya karar veren aile için yolluk hazırladıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Ira bu yardım işinin Filipya'yı sardığına hissetti. Agnes ise bunları duymak bile istemiyordu. Önüne koydukları çorbadan birkaç kaşık aldıktan sonra yine bahçeye geçip tulumbanın başında sessizce oturdu. Sonraki bir iki hafta boyunca Ira pastaneye, Filipya ise gelen ya da giden mübadil ailelere yardıma koşmak için dışarı çıkıyor, Agnes ise evde kalıyordu. Ira onu birkaç kez yanında götürmeyi teklif etse de Agnes yanaşmadı. Agnes içten içe ablasının kendisiyle ilgili tahminlerinin haklı çıkmasından dolayı ona öfke duyuyordu. Ira'nın haklı çıkması en az Ledo'nun yokluğu kadar koyuyordu Agnes'e. Zaman nasıl olsa bütün dertlerin ilacıdır lafına sığınan Ira ile Filipya onu bir süre kendi haline bırakmaya karar verdi. Erkeksiz hayatları bundan sonra böyle gidecek gibi görünüyordu. Üçü de bu durumu kabullenmiş gibiydi. Ancak bir gün Filipya çılgınlar gibi pastaneye dalınca Ira hayatlarında yeni bir dönüm noktasına geldiklerini hissetti. Filipya içeri girdiğinde ağlıyor ve boğucu öksürüklerle sarsılıyordu. Onun konuşamadığını gören Ira evde kötü bir şeylerin olduğunu düşünerek deliler gibi eve koştu. İçeri daldığında bahçedeki dut ağacına asılı Agnes'i görünce oracıkta düşüp bayıldı. Günlerce kendisine gelemeyen Ira cenazede şuurunu yitirmiş bir haldeydi. Ayrım sonu, sayfa 350.